Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Sıcak Takip'ten herkese merhabalar. Bugün konuğum Profesör Seyfettin Gürsel. Seyfettin, hoş geldin.
Teşekkürler Yavuz.
Bugün işsizlik konuşacağız. Önemli rakamlar var ortada. Bunların incelenmesi ve bir analiz edilmesi şart. Profesör Gürsel, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Direktörü ve işsizlik üzerine odaklanıyor. Bizi sürekli aydınlatıyor, izleyiciyi, okuru da aydınlatıyor. Şimdi bir donma noktasından bahsediyorsun Seyfettin. Bu aslında son yılın son 3 ayı ile ilgili, son çeyreği.
Eylül, Ekim, Kasım'la son yayınlanan rakamlar. Ekim dönemi deniyor ama dönem denmesinin nedeni 3 aylık ortalamalar. Sonuçta Eylül, Ekim, Kasım verilerine sahibiz.
Sahibiz. Aralık ayı yok ama bunlar bize çok şey anlatıyor olacak. Bir donma noktasından söz ediyorsun. Yani işsizlik durdu mu?
İşsizlik aslında durmadı. 0-1 puan. Ben bir kere izleyicilere hemen şunu belirteyim. Ortalıkta çok işsizlik oranı rakamları var. Zaten TÜİK'te 3-4 tane yayılıyor. Artık tabii bu rakamlarda ikna edici bulunmadığı için bir de geniş tanımlı bir işsizlik rakamları, DİSK örneğini üretiyor. Neyse ama benim iş gücü piyasasında gidişatı izlemek için tercih ettiğim, güvendiğim rakam tarım dışı işsizlik oranıdır. Mevsim etkilerinden arındırılmış. Çünkü malum mevsimsellik çok yüksektir Türkiye'de. Bunu TÜİK yayınlıyor. Bence gidişatı en iyi gösteren rakamlar bunlar. İşsizlik oranını tam merak edenler için söyleyeyim. Eylül döneminde 14,8'di. %14,9'a çıktı. Şimdi bu tabii bir şey ifade etmez şu anda işsizlikle ilgili.
Bunlar reel rakamlar, resmi rakamlar yani.
Tabii resmi rakamlar, daha doğrusu yani tanım icabı neye bakıyor? İş arayanları işsiz diye sayıyor. İstihdamda mısın? Çalışıyor, çalışmıyor, tam buna da bakmıyor. İstihdamda mısın? İstihdamda. O zaman buradan bu ikisini topluyor. İşte bir iş gücü çıkıyor ortaya. İşsiz sayısını da iş gücüne bölersen işsizlik oranı çıkıyor. Şimdi bu teknik tanımları bir yana bırakalım. Neden dondu izlenimi verdi? Böyle bir fotoğraf geldi Ekim dönemi rakamlarında. Çünkü şöyle özetleyeyim. Bir kere 2018 Şubat'ından itibaren, yani yaklaşık bundan 3 yıl önce Türkiye'de işsizlik yeniden hareketlendi. Artmaya başladı. Bu inşaat sektöründeki balonun patlamasıyla inşaat sektöründe önce kendini gösterdi. Sonra öbür sektörlere de yayıldı. Ve nihayetinde işsizlik oranı %16,5, 16,6 galiba. Neyse 16'nın üstüne çıktı. Tarım dışı işsizlik oranı. Şimdi bu tabii çok yüksekti. Ve bunun üstüne tam biraz toparlanmaya başlamıştı ekonomi 2019'un ikinci yarısında. Malum 2020'nin bahar ayında üstüne pandemi geldi ve iş gücü korona salgını iş gücü piyasasını alt üst etti. Nasıl alt üst etti onu söyleyeyim. Çünkü neden bu dar tanımlı işsizlik rakamları da tam durumu ifade etmiyor, onu anlayabilmemiz için bu şart. Şöyle alt üst etti, rakamla özetleyeyim. Bu tüm alınan önlemlere rağmen, yani biliyorsunuz kısa çalışma ödeneği destekleri çok genişletildi. Artı o yetmedi, işten çıkartma yasağı getirdi hükümet. Ama işverene de dedi ki sen istiyorsan iş çalışanlarını çıkartamazsın işten ama ücretsiz izne yollayabilirsin. Ben bunlara ayda 1780 bin neyse bir para vereceğim.
Evet.
Şimdi böyle olunca bir istihdam tanımı tabii muğlaklaştı. Yani bu 1.700.000'di. Son rakam ne bilmiyorum, bunu TÜİK yayınlamıyor ancak İşkur'dan takip ediyorsun. Ücretsiz izne çıkartılmış insan sayısı. Artı kısa çalışma ödeneğinde müthiş bir patlama oldu yararlananlarda. O da 3,5 milyona falan çıktı. Şimdi bunlar tabii ne kadar istihdamda tartışmalı. Bu bir. İki, başka çok önemli bir hadise oldu. 2 milyon bütün bu önlemlere rağmen bahar aylarında istihdam 2 milyon istihdamda kayıp oldu. Tarım dışı istihdamda. Bütün sektörlerde ama başta hizmet sektöründe. Bu 2 milyonun normalde ne düşünürsünüz? O kadar da aşağı yukarı bu kadar da işsiz sayısının artmasını beklersiniz, öyle değil mi? Ne kadar arttı biliyor musun işsiz sayısı? Sadece 155 bin. 2 milyon istihdam kayıp olurken. Şimdi ne oluyor? Yani ne neden böyle oldu? Çünkü işlerini kaybedenlerin çok büyük bir bölümü ben bu koşullarda nasıl olsa iş bulamam. Onun için anketörler gelip sorduğu zaman sen kardeşim iş arıyor musun diye iş aramıyorum diyor. Ama çalışmayı arzulu musun? Evet. Şimdi dolayısıyla bunlar buharlaşmadıkları için anketin, TÜİK Hane Halkı İş Gücü anketinin başka bir kaleminde ortaya çıktılar tabii. Bu da işte çalışmaya arzu edip ama iş aramayanlar grubu. Bu tam 2 milyonun üzerinde artış kaydetti aynı zamanda. Yani dolayısıyla
2 milyon artış kaydettiken 155 bin gibi bir rakam gösterilmesi tabii aslında bize manzaranın ne kadar karanlık olduğunu gösteriyor. Yani şeffaflık
tabii. Şimdi bu, çünkü bu insanlar sonuçta nereden baksan 4 milyon hatta 4 milyonun üzerinde 4 milyon zaten resmen işsiz gözüküyor. Kabaca söylüyorum. Ama bir 4 milyon da aslında işsiz görünmüyor. Tanım icabı yani orada bir manipülasyon yok. Onun da altını çizeyim. Ama sonuçta bunlar işsiz mi? İşsiz. Gelirlerden yoksun mu? Yoksun. Dolayısıyla nasıl geçiniyor? Yani bu tamamen onun için bu buzdağını benzetmesi yapmıştım. Bir buzdağının üstünde görünen kısmı var. İşte bu kısım son olarak %14,9 bir işsizlik oranı 4 milyon civarında. Bir de buzdağının suyun altında görünmeyen kısmı var. Evet, orada da nereden baksan işte ücretsiz izne çıkartılmış 1700 liraya talim eden. Şimdi onu biraz arttırdılar. Asgari ücret kadar evet. Zam yaptılar. İşte 2000 lira civarına çıktı galiba.
Kadınlar arasında durum ne? Kadınlar arasında.
Şimdi kadınlara gelmedi. Neden donduğunu söyleyeceğim. Çünkü bu çok önemli gelecek açısından. Bir kere 2018'den beri Şubat'ından beri Türkiye toplumu yüksek işsizlikte yaşıyor. Bu neredeyse 3 yıl olacak. Bunu daha önce hiç deneyimlemedi. Bundan önceki krizlerde de işsizlik patlamaları tabii ki yaşandı. 2001 krizinde öyle, işte küresel krizde 2008-2009'da öyle. Ama bunlar aşağı yukarı 1,5-2 yılda toparlandılar. Çünkü krizden, şimdi o konumuz değil, hızlı çıktı Türkiye ekonomisi. Dolayısıyla da istihdam arttı, işsizlik düştü. Şimdi ilk defa bir düşük büyüme patikasına hapsolmuş durumda Türkiye ekonomisi ve bunun sonucunda yüksek işsizlik, işte önümüzdeki Şubat'ta 3 yılı dolduracağız, daha da devam edecek üstelik. Onun için bu donma meselesi önemli. Baktık Ekim rakamlarına, tabii önceki rakamları da izliyorduk, özetleyeyim. Biliyorsun bu işsizlikteki patlamadan sonra Mayıs sonunda, Haziran ayında karantina şeyleri, kısıtlama tedbirleri gevşetildi. Onun üzerine o 2 milyon kaybın bir kısmı, 1 milyonu aşağı yukarı yarısı tekrar kazanıldı. Yani hem istihdam artıyordu hem iş gücü artıyordu. İşsizlik oranı da %16 küsurlardan %14,8'e kadar düşmüştü. Ama bakıyorsunuz rakamlara, önce tabii çok büyük Temmuz'da büyük artışlar hem istihdamda hem iş gücünde, sonra yavaş yavaş bu giderek azaldı. En son Ekim'de durumu özetleyeyim, tarım dışında iş gücü 25 bin arttı, istihdam 5 bin geriledi. Şimdi bu donmuş şeyden kastım bu. Yani demek ki artık bir sınıra ulaşılmıştı. Dolayısıyla da işsizlik dondu. 14,8'den 14,9'a çıktı. Ama başka tatsız gelişme var. İki tane noktaya değinmek istiyorum. O hani buzdağının altından söz ettim ya, iş aramıyor ama çalışmak istiyor. Büyük bir ihtimalle de çalışmaya mecbur zaten. Bu kitlede birkaç yüz bin kişi daha eklendi bu kitleye. Yani potansiyel işsiz sayısının arttığını gördük. İki önemli nokta, bu 5000 dedim ya, toplamda tarım dışı sektörde istihdam azaldı. İlk defa Haziran'dan beri bir azalış var. Bunu sektörler itibarıyla baktığınız zaman bunun neredeyse tümüyle hizmetlerden kaynaklandığı gözüküyor. Sanayide hala istihdam artışı devam etmiş. İnşaatta durmuş durumda istihdam artıyordu. Çünkü malum o düşük faizli bol kepçe krediler dağıtıldı. O bir canlanma yaratmıştı inşaatta. İstihdam artıyordu. Orada da 2000 kayıp var. Orada da donmuş vaziyette. Ama hizmetlerde Haziran'dan bu yana 70 binlik kayıp görüldü. Şimdi bunun üstüne sen şeyi ekle. Kasım Aralık ayındaki lokantaların, kafelerin, bilmem nelerin kapatılmasını ekle. Belli ki bir sonraki rakamlarda hizmet istihdamında kayıp daha da büyüyecek, işsizlik daha da artacak. Ve bunun ne zaman toparlanacağı, yani Şubat'ta 3 yıl olacak ama bana sorarsan belki 4-5 yıl Türkiye toplumu yüksek işsizlikte yaşamış olacak.
Yani o bir bunu başka bahara. Bir başka bahara diyeyim.
Bu inanılmaz ama bu korkunç bir yoksullaşmayı getiriyor. Öyle yasa geçenlerde bir toplantı yaptık, derin yoksulluk diye. Ben de o zaman öğrendim açıkçası, bu benim ayıbım diyeyim. Bir STK, sivil toplum kuruluşu, derin yoksullukla ilgileniyor ve hakikaten böyle artık açlığın eşine gelmiş, çaresizliğin eşine gelmiş hanelere yardım etmeye çalışıyor. Onların bizden bir ricası vardı. Onunla ilgili bir toplantı yaptık. Yani anlatılanları duyduğum zaman hakikaten, sonunda da zaten toplantının dedim ki sizi tebrik ederim. Nasıl bu travmatik yaşam öyküleriyle şey diyorsunuz, baş edebiliyorsunuz, ben yapamazdım dedim. Yani inanılmaz bir yoksullaşma şu anda ceryan ediyor. Bu istatistiklere tabii henüz yansımadı.
Çünkü ama senin dediğin gibi 4-5 yıl daha sürerse bu derin yoksulluk kalıcı bir yoksulluğa da dönüşmüş olacak.
Kalıcı bir yoksulluk. Yani bunun toplumda neden olacağı, açacağı yaralar çok boyutlu olacak. Bu insanların eğitimleri, kuşakların bu yoksulluktan muzdarip hanelerin çocukları eğitim göremeyecek, onlar da yoksulluğa mahkum olacak, sağlıkları bozulacak. Yani tabii bu arada açlıktan ölenler de olursa hiç şaşırmam. Çok istisnai de belki olabilir ama çok muhtaç durumdalar. Dediğim gibi bu nasıl şeye de yansıyacak onu da merak ediyorum. Yani nasıl bir toplumsal tabii dramlar yaratacak ve sorunlar yaratacak, artı siyasete de yansır mı yansımaz mı, nasıl yansır, vallahi onu da göreceğiz ileride.
Evet.
Kadınlara gelince
evet,
onu da belirteyim.
Orada galiba dramatik bazı bir takım rakamlar söz konusu.
Evet. Özellikle önce şunu söyleyeyim. Bana sorsaydınız bu pandemiden önce, hatta bu işsizlik patlamasından önce 2018 yılının başında İş gücü piyasası ne alemde diye sorsaydın, işte bir takım olumsuzlukları anlatırdım. Pek çok şey var. Gene işsizlik düşük değildi. Bugünkü gibi değildi. Bölgeler arası işsizlik son derece eşitsiz falan. Bunlardan bahsederdik. Ama derdim ki bir de iyi bir haber var. Son yıllarda kadınlar büyük miktarda iş gücüne katılmaya başladı. İstihdamla çalışmaya başladılar. Bu sadece üniversite eğitimli kadın sayısı arttığı için değil ki, bu normal. Aynı zamanda düşük eğitimli, vasıfsız kadınlar da giderek daha çok katılıyor. Bu iyi bir şey çünkü Türkiye'de zaten kadın katılım oranı çok düşüktü. Yani onu da söyleyeyim, %30'un altındaydı. Evet. Halbuki İtalya ve Yunanistan Avrupa'nın en kötüleridir bu açısından. %55-56 civarında kadın katılım oranı. Yani her 100 kadından 55-56'sı iş gücünde. Bu iyi haberdi. Şimdi ne oldu biliyor musun?
Zaten
yani
daha
çok
önceki,
kaba bir hesapta tam 5 yıl kaybettik. 5 yıl kadın katılım meselesinde 5 yıl geriye gittik. %35 küsura çıkmıştı kadın katılım oranı. Mart 2019'da %35.2, şimdi %30.7. Bu pandemi erkeklerde nispeten iş gücü tabii kayıpları onda da olmuştu, artıyordu. Fakat kadınların, birkaç milyon kadın belli ki iş gücü piyasasından tekrar koptu.
Çekildi.
Ve ne zaman dönecek? Bu 5 puanlık kayıp küçümsenemez katiyen. Çünkü düşün, yani 15-20 yıla belki Yunanistan'ı yakalarız diye böyle bir hayal kurabiliyorduk. Şimdi unut.
Evet.
Bununla kadınların çalışmadığı bir ülke ya da çok azının çalıştığı bir ülke zaten ekonomik refaha nasıl ulaşabilir? Mümkün değil.
Evet.
Dolayısıyla kadınlar, tabii kadın işsizlik oranı da erkeklerden zaten yüksek Türkiye'de. Şimdi iyice açıldı aradaki fark. Yani uzun lafın kısası çok kötü bir dönemden geçiyor.
Zaten senin bir tespitin var, diyorsun ki yani Türkiye toplumu 3 yıla yakın bir süredir yüksek işsizlikle boğuşuyordu. Yoksulluk hızla yükseliyordu ama anlaşılıyor ki bu senin son anlatımlarından sonra, senin de ifade ettiğin gibi bu toplum çok uzun bir süre bu ıstırabı çekmeye ne yazık ki senin ifadenle devam edecek gibi görünüyor.
Öyle görünüyor maalesef.
Evet, durum parlak değil. Durum hiç parlak değil ve özellikle bu son anlattığın kadın çalışan oranındaki ya da işsiz oranındaki artış %1'i, yani bunun kolay kolay en az 4-5 yıl belki daha bile uzun süre yeniden eski haline döndürülmesinin pek mümkün olmadığını gösteriyor. Evet, bunu tabii diğer ekonomik göstergelerle birlikte Seyfettin izlemeye devam edeceğiz. İşte enflasyondu.
Tabii. Ama ne zaman istersen.
Döviz kuru dalgalanmasıydı, dış yatırımlardı pek çok konuda. Durum parlak değil 2020-21'e girdiğimiz ilk zamanlarda. Yine nabzı, barometreyi birlikte tutmaya devam edelim. İşsizlik konusunda vermiş olduğun bu bilgiler ve analizin için çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim, iyi yayınlar dilerim.
Buradan bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize iyi bir gün diliyorum. Ve tekrar görüşmek üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.